Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yuhanna 6. bölüm 16 ila 21. ayetlerde akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 3 mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa "Korkmayın, benim" dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı diye yazıyor. İncil'de Yuhanna bölümü dışındaki Matta ve Markos kayıtlarında İsa Mesih'in öğrencilerini gölün karşı yakasına geçmeleri için aceleyle bir kayıya bindirdiği, kendisinin de dua etmek amacıyla dağa çıktığı yazılıdır. Celile Gölü'nü çevreleyen bu dağlar yaklaşık 800-900 metre yükseklikte bulunduğundan, bu dağların tepesinden kopan bir fırtına bir anda gölün bulunduğu alanı kaplar ve orada gerçekten çok güçlü bir fırtınaya yol açardı. İsa Mesih'in öğrencileri gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru epey ilerlemişler, yarı yolu kat etmişlerdi ki gölün ortasında suyun üzerinde bir adamın yürüdüğünü gördüler. Hepsi çok korkmuştu. Adamın İsa olduğunu ilk bakışta anlayamamışlardı. İsa Mesih'in 5000 kişiyi doyurduğu mucizeyi geçiştirerek anlatmaya kalkışan bir kolej profesörüm, İsa Mesih'in bu mucizesini de hafife alarak kendi kafasınca bir açıklama getirmeye kalkışmıştı. Yine bazı eleştirmenlere göre kayık karaya yanaşmış bir durumdaymış, İsa ise karada yürüyormuş ama öğrenciler yanılgıya düşerek İsa Mesih'in suyun üzerinde yürüdüğünü zannetmişler. Görüyorsunuz değil mi? Bir insan inanmak istemezse onu zorla inandıramazsınız. Unutmayın ki Yuhanna'nın kendisi bir balıkçıydı ve Celile Gölü'nü çok iyi tanıyordu. Yapmış olduğu tanımlamaya göre kayık gölün ortasındaydı. Yuhanna kayığın gölün ortasında olduğunu açıkça söylerken kayığın karaya yanaşmış olduğunu nereden uyduruyor? Bu türden eleştirmenler bilmiyorum. Evet, öğrenciler gölün ortasında kayıkla ilerlerken İsa birden karşılarında suyun üzerinde görünüvermişti. Adeta fırtınanın içerisinden çıkıp gelmişti. Bugün de İsa Mesih kendisine ait olan insanlara bu aynı yolla gelmektedir. Üzüntü, acı ve sıkıntı dönemlerinde kendisini bize daha çok belli etmektedir. İsa Mesih'in gecenin karanlığını, dalgaların çıkmasını niçin beklediğini tam olarak bilmiyorum ama belki de biz onu sadece böyle bir zamanda dinleyebiliriz. Hayatın çeşitli cilveleri, sorunlar ve dalgalar küçük teknemize çarpmaya başlayınca yüreğimiz Rabbi dinlemeye hazır bir duruma geliyor. Yoksa her şey yolunda gittiği zamanlarda pek öyle durup Rabbi dinlemiyoruz. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Belki bu da başka bir mucizeydi. Belki de Yuhanna burada ortalık sakinleştiği için rahatlıkla yol aldıklarını ve fazla gecikmeden hızlı bir şekilde karaya ulaşabildiklerini söylüyor olmalıydı. Belki de İsa Mesih de kayıkta onlarla olduğundan karşıya varmaları onlara hiç de öyle uzun bir zaman olarak görünmemişti. Bu da onların İsa Mesih'e olan sevgisinden kaynaklanmış olabilirdi. Çünkü insan sevdiği kimsenin yanındayken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamaz. Bir bakmışsınız akşam olmuş, bir bakmışsınız sabah olmuş. Bu kalabalık insan topluluğunu şimdi İsa'yı ararken ve hayal kırıklığına uğramış olarak görüyoruz. Hem İsa Mesih'in hem de öğrencilerinin gitmiş olduklarını fark edince onları bulabilmek için Kefernaum'a doğru yola koyulmuşlardı. Yuhanna 6. bölüm 22 ila 24. ayetler arasında ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk önceden orada sadece bir tek bu tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tiberiye'den başka tekneler geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernaum'a İsa'yı aramaya gitti diye yazıyor. Belki bu adamlar Kefernaum'a gölün güneyinden gitmişlerdi. Çünkü İsa Mesih onları orada güneydeyken doyurmuştu. Sonra kayıklara binmişler ve gölün karşı yakasına geçerek Kefernaum'a gelmişlerdi. Yuhanna, İsa için Rab ünvanını ilk kez Yuhanna 6. bölüm 23. ayette kullanarak şöyle demektedir. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tiberiye'den başka tekneler geldi. Yuhanna'nın İncil'de İsa'dan genellikle İsa olarak söz etmesinin İsa'nın beden almış Tanrı sözü olması nedeniyle olduğunu görmüştük. Hatırlarsanız Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz insan olup aramızda yaşadı der. Kimdi bu tanrısal söz? İsa Mesih. Ve yine Matta 1. bölüm 21. ayette adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak diye yazar. Bu kalabalık insan topluluğu İsa'nın nasıl olup da böylesine birden uzaklaşıverdiğini merak ediyor, bunu öğrenmek istiyordu. Yuhanna 6. bölüm 25 ve 26. ayetlerde onu gölün karşı yakasında buldukları zaman Rabbi buraya ne zaman geldin diye sordular. İsa şöyle yanıt verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. İsa Mesih onların sorusunu doğrudan yanıtlamıyordu. Kendisini aramalarının gerisinde yatan niyetlerini çok iyi biliyordu. İsa'nın burada ekmekler diye kullandığı sözcük aslında işkembeyi doldurmaya yarayan ot saman türünden bir yiyecektir. İsa onlara sizin tek isteğiniz işkembenizi doldurmaktır. Başka bir şey düşünmüyorsunuz diyordu. Yuhanna 6. bölüm 27. ayette geçici yiyecek için değil sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir diye yazar. Bu sözleri isterseniz başka sözlerle biraz daha açayım. Yok olup giden yiyecek için çabalamayın. Tam tersine sonsuz yaşam süresince devamlı olarak kalacak olan yiyecek için çabalayın. Bu yiyeceği size insanoğlu verecektir. Çünkü Baba Tanrı onu bu alanda onaylamıştır, diyor İsa Mesih. Anımsayacaksınız Rabbimiz İsa Mesih kuyu başındaki Samiriyeli kadına da aynen bu şekilde yaklaşmıştı. Kadın İsa'dan su istemişti. Bu insanlar ise ekmek istiyorlardı. Bu ikisi su ve ekmek yaşamın vazgeçilmez iki unsurudur. Yaşamda kalabilmek için su ve ekmeğin rolü çok büyüktür. İsa Mesih hem su hem de ekmektir. Dikkat ederseniz İsa insanlar arasında en yaygın olarak kullanılan sözcükleri kendisini tanımlamak ve açıklamak için kullanmıştır. İsa kelam yani tanrısal sözdür ve bu söz insan bedenine bürünmüştür. Şimdi bunu açıklamak kolay mıdır? Hayır, tanrısal söz olan İsa Mesih beden alıp aramızda insan olarak yaşıyor ve bizimle anlayabileceğimiz bir dilde konuşuyor. O kendisinin yaşam suyu olduğunu ve kendisine iman edenlere bu yaşam suyundan verdiğini söylemektedir. Yine İsa Mesih kendisinin yaşam ekmeği olduğunu söylemektedir. Bizler yaşayan insanlar olarak su ve ekmeğin yaşam için ne kadar önemli ve kaçınılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz. Yuhanna 6. bölüm 28. ayette onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Diğer bir deyişle bu insanlar kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini soruyorlardı. İnsan her zaman bir şeyler yaptığında yaptığı bu şeyin kurtuluşuna katkıda bulunacağını sanmıştır. İnsan kendi çabasıyla kurtuluşunu sağlayabileceği düşüncesindedir. Bu kadar şey yaptıktan sonra Tanrı'nın bu şeyleri görmezlikten gelemeyeceğini, bu nedenle bu işleri kabul etmek zorunda olduğunu düşünür. Ama dikkat edin, Tanrı'nın işi neymiş iyice öğrenin. Yuhanna 4. bölüm 29. ayette İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye karşılık verdi. Buradan da açıkça anlaşılacağı gibi Tanrı'nın işi Tanrı tarafından yapılması emredilen iş değil ama bizzat Tanrı tarafından gerçekleştirilen iştir. Yani Tanrı'nın işi sizin yaptığınız değil ama Tanrı'nın yaptığı iştir. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. İsa burada yiyeceği Tanrı'nın sağladığını söylüyordu. Bugün de yiyeceği bizlere sağlayan kendisidir. Onun sağladığı bu yiyeceği bizim gidip yememiz gerekir. Tanrı bizim için bir ziyafet hazırlamıştır ve her birimizi bu ziyafete davet etmektedir. Köşe başlarında, sokak aralarında kimi bulursanız bu ziyafete davet edin. Ziyafet parasız, isteyen herkes istediği kadar yiyebilir. Ancak dikkatinizi çekmek isterim, bu fiziksel bir ziyafet değil ama tamamen ruhsal bir ziyafettir. O sizin de ruhunuzu ruhsal bereketlerle doyurmak istiyor. Yuhanna 6. bölüm 30. ayette bunun üzerine görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin, ne yapacaksın dediler. Bu insan yüreğinin sertliğini açık bir şekilde göstermektedir. Rab İsa Mesih'in mucizevi bir şekilde doyurduğu 5000 kişilik gruptan bazıları şimdi yine İsa Mesih'in yanına gelmişlerdi ve ona bize bir mucize göster, bizim için ne gibi bir mucize yapacaksın diyorlardı. Diğer bir deyişle bu insanların iman etmeye hiç mi hiç niyetleri yoktu. Sözü döndürüp dolaştırıp yine mide konusuna getirdiler. Bu insanlar karınlarını doyurmaktan başka bir konuyla asla ilgilenmek istemiyorlardı. Yuhanna 6. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Bu insanlar hala fiziksel yiyeceği düşünüyorlar ve Musa atalarımıza çölde man verdi diyorlardı. Aslında manı veren Musa değil, Tanrı'nın kendisiydi. Üstelik sadece bir defaya özgü sağlanan bir yiyecek değildi bu. Tanrı onları 40 yıl süreyle çölde bu yiyecekle doyurdu. İsrailoğulları çöldeyken her gün man denilen bu ekmekten yemişlerdi. Şimdi bu insanlar yeniden karınlarını doyurmak istiyorlardı. İsa Mesih'in yanına gitmelerinin tek nedeni buydu. Musa peygamberin zamanında manı yiyenler hayatlarını sürdürebiliyorlardı ve bu yiyecek Tanrı'nın onlara verdiği bir armağandı. Man denilen o yiyecek o günlerde İsrailoğullarına fiziksel yaşam sağlıyordu. Ama şimdi İsa Mesih ruhsal yaşam sağlamaktadır. İsa size gerçek ekmeği gökten babam sağlıyor diyordu. Yuhanna 6. bölüm 34. ayette onlar da Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. Bu insanlar da aynen kuyu başındaki Samiriyeli kadın gibiydiler. Anımsayacaksınız, Samiriyeli kadın da su istemiş ama suyu fiziksel anlamda su olarak anladığından, bir daha bu kuyuya gelip su çekmek zorunda kalmak istemediğinden istemişti. Rab İsa'nın bu kadının bakışlarını bu kuyudan çekip ruhsal kuyuya çevirmesi epey bir zaman almıştı. Burada da bu insanların bakışlarını fiziksel yemekten ayırıp ruhsal yiyeceğe çevirmek İsa için yine çok büyük bir uğraş gerektirecekti. Yuhanna 6. bölüm 35. ayette İsa, "Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz," dedi. İsa Mesih burada her ikisini birleştiriyordu. Mesih gökten inen mandır. Göksel yiyecektir. Bizler ölümden yaşama geçebilelim diye o gökyüzünden yeryüzüne gelmiş ve hayatını bizim için feda etmiştir. İşte bu kurtuluştur. Yine İsa'nın ruhsal olarak büyüyebilmek için sürekli olarak yememiz gereken ekmek olduğuna birlikte bakalım. Tanrı'nın İsrail oğullarına sağladığı man mucizevi bir yiyecekti ve çok şaşırtıcıydı. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için bu yiyecekten yemek zorundaydılar ve yiyenler yaşıyordu. Bizim de ruhsal anlamda yaşamımızı sürdürebilmemiz için gökten gelen manı sürekli olarak yememiz gerekmektedir. Yuhanna 6. bölüm 36 ve 37. ayetlerde "Ama ben size dedim ki beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam," diye yazar. Ekmek mi istiyorsunuz? Ben yaşam ekmeğiyim ama beni gördüğünüz halde bana iman etmiyorsunuz, diyor İsa Mesih. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecektir ve bana geleni ben asla kovmam. Asla kovmam, bir diğer deyişle asla dışarı atmam. Bu 37. ayet çok önemli bir ayettir. Bugün Tanrı'nın seçimi ve insanın kurtuluştaki serbest iradesi konuları üzerinde ilahiyatçılar arasında büyük tartışmalar yaşanmaktadır. Bazı kimseler sadece Tanrı'nın ezelden seçimi konusuna oy vererek insanın kurtuluştaki payı üzerinde hiç durmuyorlar. Ben bu her iki düşünceyi uzlaştırmaya çalışmıyorum çünkü böyle yapmaya çalışmanın hiçbir işe yaramadığını çok iyi biliyorum. İncil okuluna başladığım ya da bitirdiğim yıllarda benimle karşılaşsaydınız bu her iki görüşü uzlaştırmaya çalışırdım. O zamanlar kendimce çok zekiydim. Okuduklarımı hiç unutmazdım. Ama şimdi derin teolojik konuların üstesinden gelme konusunda zorlanıyorum. İnsan sık sık kullanmadığı bilgileri zaman içerisinde unutuyor. Bazı zaman insan dün akşam yediğini bile unutabiliyor. Espri bir yana, Tanrı'nın ezelden seçimiyle insanın özgür isteği kurtuluşla el ele yan yana bulunmaktadır. Babanın bana bütün verdikleri bana gelecektir sözü gerçektir ve bu Tanrı'nın ezelden seçimini belirtir. Peki ya İsa Mesih'in bu sözüne ne demeli? Bana geleni asla dışarıya atmam. Bu söz de çok doğru bir söz. Ama dikkat edilecek nokta şu. Bana gelen kimseyi, yani isteyerek İsa'ya iman eden bir kimseyi İsa asla dışarı atmayacaktır. Burada insanın özgür isteğiyle İsa Mesih'i kabul etmesini görmekteyiz. Bunların her ikisini uzlaştırıp nasıl bir açıklama yapabileceğimi bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki bunların her ikisi de doğrudur. Baba Tanrı insanları İsa Mesih'e veriyor vermesine ama insanların da istekleriyle İsa Mesih'e gelmeleri gerekmektedir. İnsan İsa Mesih'e gelmeyi istemedikçe Baba Tanrı insanı zorla İsa'ya iman ettirip onu kurtarmaz. İsa Mesih'e gelip iman edenler babanın ezelden seçip kurtardığı kimseler oluyorlar. Şu halde bir insanın ezelden seçilip kurtulması o kişi İsa Mesih'e iman edince gerçekleşmektedir. Bizler şu anda yeryüzünde fiziksel bir dünya içerisindeyiz ve gökteki düzen ve sistem konusunda hiç de fazla bir bilgiye sahip değiliz. Tanrı bu ezelden seçimi nasıl ve neye göre belirlemiş tam anlayamıyoruz. Ama bizim kurtulabilmemiz için bize özgür bir istek ve seçme özgürlüğünü tanıdığını biliyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın ünlü İncil vaizlerinden Spurgeon, vaazlarında sürekli olarak her kim gelirse konusunu işlediğinden bir gün birisi ona şöyle demiş. Tanrı'nın ezelden seçimi konusunda senin gibi düşünmüş olsaydım ben senin yaptığın gibi vaaz etmezdim. Vaiz adama şöyle karşılık vermiş. Eğer Rab ezelden seçmiş olduğu kimselerin sırtına sarı bir çizgi çizmiş olsaydı, ben o zaman sokaklarda insanların peşlerine takılır, elbiselerinin sırtlarını açıp kimin sırtında sarı çizgi varsa ona İncil'i vaaz ederdim. Ama Tanrı bunu böyle yapmadı. Tanrı bana İncil'i tüm insanlara vaaz etmemi, İsa'ya gelen, iman eden her kişinin kurtulacağını söyledi. Ve İsa, bana geleni asla dışarı atmam demektedir. Evet dostum, Tanrı'nın ezelden seçimi konusunda istediğin tartışmayı yapmaya özgürsün. Ama en önemli olan şey İsa Mesih'e gelmektir. Eğer İsa'ya gelirsen o seni asla dışarı atmayacaktır. Birisi ben ezelden seçilenlerden biri olmasam bile İsa'ya yine gelebilir miyim diye sorabilir. Sevgili dostum eğer İsa Mesih'e gelirsen o zaman sen de ezelden seçilenlerden biri olacaksın. Yuhanna 6. bölüm 38. ayette çünkü kendi isteğimi değil beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim diyor İsa Mesih. Tanrı'nın sizden kendisine gelmesini istemesi ne kadar güzel. İnsanoğlu yukarı kaldırılsın diye İsa Mesih gökyüzünden dünyamıza geldi. Bunu babanın isteğini yerine getirmek için yaptı ve baba Tanrı'nın isteği sizin de yeniden doğmanızdır. Ama bunun için ilk olarak ona gelmeniz gerekecektir. Bundan başka bir yol daha yok. Rab İsa Mesih'e iman yoluyla gelmelisiniz. Yuhanna 6. bölüm 39. ayette beni gönderenin isteği bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son günde hepsini diriltmemdir diye yazar. Önceden seçilmişlik ya da önceden belirlenmiş olmak sadece kurtuluşa kavuşmuş insanlar içindir. İsa Mesih bunun ne anlama geldiğini bu ayette zaten açıkça belirtiyor. Bir insan İsa Mesih'i kabul ettiği zaman aklanmış olur. Aklandığı gibi yüceltilecektir de. Eğer İsa Mesih yola 100 koyunla başlamışsa yine 100 koyunla tamamlayacaktır. Bunlardan hiçbirini kaybetmeyecektir. İsa Mesih'i kabul edip ona iman eden her insan sonsuz yaşama kavuşacak ve son günde ölümden dirilecektir. Yuhanna 6. bölüm 41 ve 42. ayetlerde gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. Sizin de gördüğünüz gibi İsa Mesih kendisinin Tanrı olduğunu ve yukarıdan geldiğini söylemektedir. Bu bölümde İsa Mesih burada kendisinin bakire bir kızdan doğduğunu öğretiyor. İsa Mesih'in hiçbir zaman kendisinin bakire bir kızdan doğmuş olduğunu söylemediğine inananlar var. Burada sizce İsa Mesih ne diyordu dersiniz? Yahudiler onun bu söylediklerini çok iyi anlamışlardı. Bu insanlar İsa Mesih'in anne ve babasını tanıdıkları için böyle bir şey nasıl olur diye soruyorlardı. Tabii ki bakireden doğmuş olması nedeniyle. Anımsayacak olursanız Rabbin meleği Meryem'e göründüğünde kendisinden doğacak olan çocuğun kutsal ruhtan olduğunu söylemişti. Luka 1. bölüm 35. ayette, Yuhanna 6. bölüm 38. ayetten başlayan bu bölüm doğrudan bakireden doğuş konusuyla ilgilidir ve kutsal yazılardaki konuyla ilgili diğer referanslarla birlikte kullanılmalıdır. İsa burada ben gökten indim diyordu. Bu bir tür Noel hikayesidir. İsa Mesih'in yeryüzüne insan bedeninde doğuşunu yansıtır. Evet kendisi Tanrı'nın öz cevherinde yüceliklerde bulunduğu halde senin ve benim günahlarımızın karşılığını ödeyebilmek için haç üzerinde ölmeye geldi. Onun bu gelişi bakire bir kızdan doğuşuyla olmuştur. Bütün Noel ilahilerini ezbere söylüyor olabilirsiniz ama Noel bu demek değildir. Noel, İsa Mesih'in bakire bir kızdan doğuşunun hikayesidir. Yahudiler bu sözde söylenmek istenen mesajı hemen anlamışlardı. Bu yüzden bu Yusuf'un oğlu değil mi diye soruyorlardı. İsa Mesih'in annesini ve babasını tanıdıklarını zannediyorlardı ama işte İsa Yusuf'un oğlu değildi. O yukarıdan gelmişti. Yuhanna 6. bölüm 43 ve 44. ayetlerde İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. İsa burada beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmezse o kimse bana gelemez diyordu. Bu insanın ezelden Tanrı tarafından seçilişi konusudur. Bunu benden açıklamamı istemeyin çünkü açıklayamam. Ama bildiğim bir şey var ki Rab bize özgür bir irade vermiştir ve biz bu irademizi istediğimiz yönde kullanabiliriz. Kendi irademizi hangi yönde kullanmışsak Tanrı bizim bu seçimimiz konusunda bizi sorumlu tutacaktır. Şu anda İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcınız olarak kabul edebilir veya etmeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir konudur. Bu konuda kararı verecek olan sizsiniz, bir başkası değil. Yuhanna 6. bölüm 45. ayette peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir diye yazıyor. Bununla ilgili olarak kutsal yazılarda çok sayıda ayet bulunmaktadır. Örneğin Yaşaya 54. bölüm 15. ayette şöyle okuyoruz. Sana saldıran olursa benden olmadığını bil. Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak. Yine Yaşaya 60. bölüm 2 ila 3. ayetlerde şu sözlerle karşılaşmaktayız. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak. Yüceliği üzerinde görünecek. Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. Evet, bütün bu insanlar ona gidecekler. Tabii onlarla birlikte ona sen de gidebilirsin. Bu gerçek kutsal yazılarda açıkça belirtilmektedir. Bu konuda yine başka bir ayet olarak Malaki 4. bölüm 2. ayeti gösterebiliriz. Şöyle yazar. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. İsa Mesih burada babayı her dinleyen ve ondan öğrenen kimsenin kendisine geleceğini söylüyordu. Eğer siz de Tanrı sözünü okuyup söylenenlere kulak verecek olursanız ona siz de gelebilirsiniz. Burada önemli vurgulanan gerçek budur. Yuhanna 6. bölüm 46 ve 47. ayetler bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır diye yazar. Babayı görmüş olan kişi İsa Mesih'tir. Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Bundan daha açık bir açıklama yapmaya bilmem gerek var mı? Yuhanna 6. bölüm 48 ila 51. ayetler arasında yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler. Yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir diye yazar. İsa Mesih yeryüzüne geldi. Söz insan olup aramızda yaşadı diye yazıyor Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Sizin ve benim günahlarımızın karşılığını ödemek için bürünmüş olduğu bu insan bedenini haç üzerine asacaktı. Aynen öyle yaptı. İsa haç üzerinde günahlarımız için öldü. Bu gerçeğe sen de iman edecek olursan, yani İsa Mesih'in senin günahların için ölmüş ve dirilmiş olduğunu kabul edecek olursan, günahlarından kurtulacaksın. Kurtuluşun bu kadar yakınken sakın onu reddetme. Bu sözler zor gözükse de iman edenlere sonsuz yaşam ve af kaynağı olacak yüce sözlerdir. Yuhanna 6. bölüm 52. ayette bunun üzerine Yahudiler bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbiriyle çekişmeye başladılar diye yazıyor. Tabii Yahudiler İsa Mesih'in fiziksel bedeninden söz ettiğini düşünmüşlerdi. Bugün de ruhsallıktan uzak her şeyi fiziksel anlayan dindar kimseler çevremizde çoktur. Yuhanna 6. bölüm 53. ayette İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Burada söz edilen yemek ve içmek terimleri ruhsal paydaşlık yapmak anlamında anlaşılmalıdır. Yoksa İsa Mesih'in etini yiyip kanını içmek gibi fiziksel kavramlardan burada söz edilmemektedir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Metzler, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Metzler, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.